Eylül.
Ayrım 14.
Perdenin arkasından bakarken Dalgın, Süreyya'nın yanında Suad'ın gözlerinde bir gülümseme uçuştuğunu hissedince zaten sıkılan göğsünde bir sızı duydu. Haykırmak, bir şeyler yırtmak, birini öldürmek ihtiyacına tutsak, bir şey yapamamak azabıyla öfkesi artarak buradan kaçmak ona birden açılan bir kurtuluş ufku gibi göründü. Bu kararı verdikten sonra biraz rahatlıyorum sandı. Bunun için elinden geldiği kadar gülümsemeye, tekrar geleceği konusunda kendisini söz vermeye zorlayarak kalktı, hemen ilk vapurla kaçtı. Fakat bunun ayrılmanın azabını şiddetlendirmekten başka bir şey olmadığını yolda anladı. Orada oldukça her şeye engel olmak, varlığıyla her şeyi olanaksız bırakmak, hiç olmazsa orada bulunup emin olmak olasılığı vardı. Şimdi ise kuruntularının genişliğine dalmış olduğundan her türlü hayalle yokluğunun bile onlara bir yarar sağlayacağını düşünüyordu. Bu düşünceyle hayatı zehir oldu. Ne yapsa bu kara düşüncelerden bezginliğini kurtaramıyor, bunun kendi hayatına nasıl gaddar bir darbe olduğunu görüyordu. Artık ruhu harap, gıdasız, hayatını nasıl sürükleyecek, kendisine nasıl sessizlik köşesi bulacaktı? Artık hiçbir kadına güvenmeyecek, hiçbir yemine inanmayacak, hiçbir göze aldanmayacaktı. 3 gün nerede, nasıl yaşadığını bilmeyerek yandı. 4. gün bir arkadaşının anlattığı bir hikaye üzerine aklına Tarabya'daki otele gitmek geldi. Bu yıl oranın pek eğlenceli olduğu konusunda güvence veriliyordu. Fakat Süreyya'dan aldığı bir mektup bu kararını hemen gerçekleştirmesine engel oldu. Süreyya yazıyordu ki, Suat aklıma getirdi. Zaten biz erkeklerin bu konuda ne kadar ihmalci olduğumuzu tekrara gerek yok. Meğer bu Temmuz'un 3. günü evlendiğimizin 6. yıl dönümüymüş. Bunun için küçük bir aile şenliği yapmak istedik. Ve aile kişilerinden düşündük davet etmek için bir seni bulabildik. Anneme de haber gönderdim ama gelemeyeceğini biliyorum. Sana programı yazmayacağım. Bu daha çok umut verir de hemen gelirsin. Bir çare Süreyya dedi. Onu sandalıyla, programıyla, yıl dönümü masalıyla ne kadar gülünç ve bunun için ne çaresiz buluyordu. Ama kendisi de gülünç, kendisi de çaresiz değil miydi? Bunun için önce kendisini bile aldatmak isteyerek, orada bulunup görmek, emin olmak, böylece azabını son dereceye getirmek zevki için koşmak isterken, sonra hemen o gün izin alıp doğru Tarabya'ya, otele dönmeye ve bu işte kendisine ait hiçbir şey olmadığı için artık düşünmemeye karar verdi. Suad'ı göreceği zaman yüreği çırpınıyordu. Onun berrak gözlerinin önünde ağlamak ihtiyacıyla ezildi. O tam tersine şen, bugün için süslenmiş ve ah ne kadar güzel olmuş anlatıyordu. Hanımefendi gelememişti. Hatta dadısını bile gönderememişti. Bugün için yalnızca 3 kişi kaldılar. Süreyya ile Suat o kadar şen, o kadar mutlu görünüyorlardı ki Necip karşılarında suratsız durmamaya çalışıyordu. Fakat yemeğin sonunda bir söz, bir hamlede içilen ve o anda hayata şifa veren bir şifa kasesi gibi oldu. Bütün acıları sönüp yerine büyük bir rahattan, emin olmaktan bir avuntu geldi. Süreyya, Suad'ın kabahatlerini sayarken birdenbire, ha asıl büyüğünü unuttum. Bilsen Necip, Suat artık sır kumkuması olmuş, meğer benden neler gizliyormuş diye anlatmaya başladı. Bu Suad'ın keşfedip kendisine söylemediği bir komşu aşık taşlığıydı. Gerçi Süreyya da bundan biraz kuşkulanır gibi olmuştu. Bir delikanlının buralarda çok dolaştığını fark etmişti. Necip önce kendi kendisine Süreyya'nın kuşkusu üzerine uydurulan bir hikaye dinliyorum sandı. Fakat bir gece uyumak üzere bulundukları bir sırada duyulan bir gürültüyle nasıl korktuklarını Süreyya anlatınca artık kuşkusu kalmadı. Bu, oğlu dışarıda olan bir kayınbabanın gelininin sevgilisine pencereden mektup verirken görmesi üzerine ortaya çıkan şamataydı. Süreyya katılarak anlatıyor, Suad'ın bunu çok önceden keşfetmiş olduğunu söyleyerek çatalını kaldırıyor, görüyorsun ha benden gizlemiş diye yakınıyordu. Fakat Necip dinlemiyordu, ansızın başına hücum eden kandan boğuluyorum sanıyordu. Bu dayanma gücünün üstünde bir sevinç oldu. O kadar ki yemekten kalkınca hemen odasına koştu. Deli gibi söylenmeye başladı. Kalbini tutarak "Değilmiş, değilmiş, şükür ya Rabbi" diyordu. Kendi kendisine "Ah canavar, ah haydut" diyordu. Suat, Suat, ah beni affet. Fakat hayır etme, bilsen etmezsin. Bilsen benden nefret edersin. Ben dünyanın en temiz meleğinden kuşkulandım diyordu. Birdenbire karşıdaki aynada kendisini gördü. Değişmiş yüzünde gözleri o kadar garip bir bakışla bakıyordu ki durdu. Bu gözler sanki aynadan kendisine "Niçin?" diye bakıyor gibi geldi. Evet, bütün bu ateşlerin, kıskançlıkların sebebi neydi? Hem de belirginleşmemiş, olumlanmamış kıskançlık ateşleri. Sonra onun adını söylerken yalnızca "Suat" diye söylerken duyduğu bu büyük zevk, bütün bu heyecanlar niçindi? Gözleri dönmüş, karanlık bakıyordu. Bir an oldu ki aynadan kendisine bakan gözlerinden korkarak geri çekildi, sapsarı olmuştu. Bundan sonra geçirdiği günler birkaç günün kabusundan sonra yıllardan beri tanımadığı mutlu bir hayat oldu. Sessizlik ve güzel kokular içinde denizle gökyüzü arasında yaşayarak kendisine gittikçe daha çok kucaklayan yoksunluğa benliğini teslim ederek isteye isteye kendisini kaptırarak günlerin geçmesine kayıtsız kalıyordu. Sabah seferlerinin, sandal gezmelerinin, rüzgarın, güneşin yorduğu vücutları, denizin şarkılarının uyuşturduğu sinirleri, sıcaklıktan kamaşan gözleriyle eve dönünce, oradaki uyku veren gölge, hazırlanmış yemek, kendilerini bekleyen gülümseme, hastaya şifa gibi oluyordu. Öğleden sonra ara sıra rüzgara bir tembellik geldikçe, bu Temmuz sıcaklarında üçü birden balkonun kalmış koltuklarında yastıklara gömülerek uyuklarlardı. Necip artık burasını kendi evi saymak zorunda kalmıştı. Bu tarafı bırakmamak için Tarabya'da otele inmek istiyordu. Orasının övgüsünü işite işite içinde bu istek uyandı. Fakat Süreyya'nın mevsimi birlikte geçirmek önerisi, bu haber üzerine o kadar ısrarlı ve inatçı oldu ki kabule mecbur kaldı. Behice dadı tembel saatlerinin bazen bir eğlencesi olurdu. Kutusu, kibriti, tablası elinde gezerek gelir, kendisine sunulan koltuğa bırakarak yerde küçük bir mindere yerleşip cigarasına dalardı. Süreyya "Fayrap başladı" diye tutturdukça o da "Ya sizin dandum bitiyor mu?" diye piyanodan yakınırdı. Suat her gün uğraştıkça parmakları eski ustalığını buluyordu. Azıcık otursalar, biraz sessizlik olsa Necip yalvaran bir gözle Suat'a bakar, o hemen kalkarak hoş gülümseyişiyle "Hangileri bakalım bu gece?" diye sorardı. Böyle diye diye hemen bir sıra ortaya çıkmıştı. Birini uzun süre beğendikten sonra onu ihmal ettikleri de oluyordu. Fakat henüz yeni gelen havaların hepsi dinlenmemişti. Necip bunlar için rica ediyor, Suat vakit bulamadığından yakınıyordu. Onlar piyanoda meşgulken Süreyya dadıyla alay eder, erkekler cigara dumanlarında dinlenerek susarlar, ara sıra artık sabredemeyerek kaçmak isteyen dadının girişimi, Süreyya'nın ona engel oluşu hepsini güldürürdü. Necip burada öyle saniyeler geçirdi ki hiçbir vakit unutamayacaktı. Musiki, ruhunun bütün yetenek, uçuş ve özleyişlerini harekete geçiriyor, onun ihtiyaçlarla, sevda ve canına feda etmek ihtiyaçlarıyla tatmin edilmesi olanaksız olduğu için tatlı başlayıp taştıkça elemli ihtiyaçlarla boğuşuyordu. Çoğunlukla bu, bir hüzünden çok bir özleyiş, bütün ele geçmeyecek güzel şeylere bulanmışçasına kendini kandırmaktı. Sonra teşekkür için yanına gittikçe bazen gözleri notalardan Suat'ın ellerine, oradan yüzüne takılıyordu. O zaman bu ellerin sıcak dokusu, bu yüzün melek sessizliği, bir musiki damlasıyla şiir dolan gözlerin siyah ve baygın bakışı onu bir an düşündürerek aklına kendi evlenmesini getiriyordu. Ona baktıkça onun gibi bütün hülyalarına uygun birini bulmanın olanaksızlığını umutsuzlukla düşündükçe Süreyya'yı bu kadar mutluluğundan dolayı kutluyor ve onun kadar şanslı olamayacağını hatırlayarak içi eziliyordu. Onda o kadar mükemmellik görmeye başlamış, kuruntusuyla onları o dereceye getirmişti ki bu nefis kadının karşısında O dudaklardaki gülümseyen dingin çizginin, bu gözlere ara sıra gelen neşeyle şuh duruluğun huzurunda ağlamak istiyordu. Ah, Süreyya'yı ne kadar şanslı bulunuyordu. Buna karşılık kendisine kim bilir nasıl bir kadın rast gelecekti. Ama evlenecek miydi? Bu artık iyice kararlaşmış mıydı? Onun gibi birini bulmak olanaksız olunca niçin evlenmeliydi? Ve onun gibi olsa diye düşünürken bir an oldu ki ya o rast gelseydi diye düşündü. Bu o kadar şiddetli ve elem verici bir heyecan oldu ki ah o benim olsa ölürdüm diye inledi. Bir süre bu düşünceyi bırakamadı. Bu onu büyüleyip ele geçirdi. Suat onun olsaydı. Bunu düşünerek kendisi için bir hayat düzenliyor ve bu mutluluğa hayalinde bile dayanamayıp elemli, güçsüz bir çekimle bitkin düşüyordu. Onun hayatına karışarak yaşayacağı anları, onunla birlikte geçecek günleri, onun ömrüne sahip olarak yaşayacağı hayatı, onun kendisine davranışı, bir koca gibi davranışı. İşte bunlar onu öldürüyordu. Suat kendisine de Süreyya'ya hitap ettiği sesle, ona baktığı gözle, onu sevdiği sevgiyle sevse, baksa, söyleseydi ya Rabbi. Bu düşünceyi derinleştirip saatlerce harap oldu kaldı. Önce gerçekten öyleymiş gibi aldanarak sarhoş ve mahmur kalıyordu. Sonra Suat'ın içten seslenişlerinde bile hayalindekinin yanında nasıl bir ilgisizlik olduğunu görerek içi eziliyordu. Bazen o sesle Necip diye yalnızca adıyla çağrıldığını işitir gibi olurken Suat'ın kendisine seslenince sakinleşen sesinin Necip Bey deyişi onu öldürüyordu. Süreyya'ya bakarken sevecenlik dolu olan bakış kendisine çevrilince o kadar hissedilmez bir an içinde sanki donuklaşıyordu. Halbuki kendi ağzında yalnızca onun adı vardı. Fakat resmi olarak Suat Hanım değil, Suat, Suat fısıldayarak ah ederek çıkan Suat. Konuşurken sevinçle yalvararak şükran ve özlemle yalvaran Suat adı vardı. Ve ruhu onu bu seslenişlerle kucaklamak ateşiyle yanarken ona dinginlikle hitap etmek bir eza oluyordu. Böylece kendisine seslenilmedikçe o adı kendi kendisine söylemeye, ona yalnızlıklarda seslenmeye başladı. Bu yasak bir şeyin gizlice yapılması mutluluğuyla başını döndürüyordu. Dudakları daima titriyor, daima o adla titriyordu. Odasına kaçıp binlerce kere Suat, Suat diye ah ettiği oldu. Sonra birden korktu. Nasıl bir çıkmaza girdiğini, bunun bir cinayet olduğunu gördü. Son günlerde çok meşgul oldum. Onun etkisi geçer demekle birlikte yine bunun ne kadar önemli olduğunu inkar edemiyordu. Fakat bu düşüncesinin elinde o kadar esir ve yorgundu ki bu zevkinden yoksun kalmaya dayanamıyordu. Bunda onu mest edip iradesini bayıltan bir çekicilik, bir mutluluk vardı. Ve kendi eliyle mutluluğunu reddedecek kadar etkinliği, ruhuna o kadar egemenliği yoktu. O ruhuna hiçbir zaman egemen olamamış, her zaman onun elinde bir oyuncak olmuştu. Böyle birçok gözleyişle geçen zamanlarını hatırladığından bu da onlar gibi geçer umudundaydı. Bir de hiçbir şekilde bunun gerçek olmayacağını, yalnızca arzu ve özlemden ibaret kalacağını biliyordu. Ona şiir ve sevda daima, daima bir tutkunluk gerekliydi. Hiçbir kadını sevmediği zaman sevmeyi sever, bunun için daima kadınlığa tutkun olurdu. Birçok kadına böyle namus ve iffetin ya da olanaksızlığın elde ettirmediği ve sonuçta mahvettiği eğimlerle haftalarca yaslık almıştı. Kendisinde asla ihanet düşüncesi, maddi bir emel bulmuyordu. Güzel bulmadığı araçlarla maksadına ulaşmaktan nefret ederdi. Halbuki bu arzusunun varlığına acı çekmeksizin dayanamazken onun en ufak bir gösterisine hayatını feda eder de yine razı olmazdı. O yalnızca bir esir, ruhun esiriydi, ihtiyaç esiri, düşüncesinin çekiciliğine yakalanmış bir esirdi. Bugün Süreyya'nın namusunu savunmak için, Suad'ın saflığı için kendisinde nefsini en büyük tehlikelere sokacak yeteneği görüyordu. Ve işte bunun için yalnızca ruhsal bakımdan tutkun olduğu, maddilikten tamamıyla uzak bulunduğu için bu arzusunu ihanet kabul etmiyordu. Düşündükçe Suad'ı değil, onun ruhunu, yalnızca ruhunu sevdiğini görüyordu. Bu büsbütün başka bir aşk idi. Onu ele geçmeyecek, sahip olunamayacak, bunun içinde başka hiçbir kadında bulunamayacak şeyleri için, güzel kokusu, bakışı, gülüşü için seviyordu ve bu güzel kokulu bağrın nefesiymiş kadar canlı bakışı, o kadar temiz gülümseyişi, o derede masum idi ki bu sessiz sedasız ve saygılı tapınmadan, bunlara karşı kalbinde ortaya çıkan tapınmadan kendisini alıkoymak razı olunacak bir fedakarlık değildi.
Ayrım sonu.